Muhterem efendim, insanlardaki potansiyeli tespit etmek ve hayra kanalize etmek kahramanlıktır deniliyor. Bu hususu izah eder misiniz?
Evet, potansiyeli yani zatında donanımı itibariyle inkişaf edince iyi şeyler esas teşkil edebilecek zengin bir ruh, zengin donanımlı bir insan, istidatlı bir insan. Bu şekliyle ele alındığında biraz mesele daraltılmış olur. Fakat hangi manada olursa olsun potansiyeli keşfetmek çok önemlidir. Yani bir ülkenin maddi potansiyelini keşfetmek, yerin altını üstünü keşfetmek, bu meseleleri kendi hesabınıza değerlendirmek, siz değerlendirmezseniz, onu keşfedemezseniz, kaşifi başka olur onu ve istismar eder o. Sonra sizin imkanlarınız da sizi vurur, sizi esir eder, sizi sömürür. 2-3 asır var ki İslam dünyasının, Türklük dünyasının çektiği şey budur aslında. Kendi potansiyelinin farkında değil. Yani meseleyi böyle açabilirsiniz. Manevi potansiyeli vardır. Mesela insanı bir yönüyle hakikaten araştırmaya açıktır. Fakat ona araştırmanın usulü, sistemi anlatılmamıştır. Ona en küçük çapta bile bir şeyi araştırma imkanı verilmemiştir. Yani bir imkan verilse insanlar üzerinde diyelim bir araştırma yapsa bir laboratuvarda başkalarının hala böyle fareler üzerinde, kurbağalar üzerinde denediği şeyleri o insan üzerinde çıkarabilir Allah'ın izniyle. Fakat ona hiçbir zaman böyle bir imkan tanınmamıştır. Dolayısıyla keşfedilememiş potansiyel demektir. Bu açıdan bazı potansiyellerin ortaya çıkması veya çıkarmak isteyen insanların çıkarmalarına engel teşkil eden bir sürü şey vardır. Ama soruyu ben anladığım kadarıyla biraz dardı mesele sadece. Yani böyle kabiliyetli, istidatlı, ruhen inkişafa açık, her şeyin icmali bünyesinde var da fakat mesele tafsile ulaştırılamamış, inkişaf etme ortamını bulamamış yani. Bazı tohumlar vardır ki bunlar toprakta sağlam kuvve-i inbatiyeyi bulunca, havayla temasları sağlanınca, güneşle münasebete geçince esbab açısından bunlar zahir esbaptır. Fakat esbabı nefi edemeyiz. Çünkü Allah'ın icraatı subhaniyesinin perdesidir onlar. Cenab-ı Hak bütün icraatını öyle yapıyor. Dolayısıyla Allah'ın öyle icraatta bulunmasından adat-ı ilahi diye bir kanunlar mecmuası meydana geliyor. Ve işte o adat-ı ilahinin bünyesinde ilimler oluşuyor yani. Yoksa Cenab-ı Hak kendi kudret, kendi irade, kendi meşiyetine göre hep eki sıradan tasarruflarda bulunsa, bir gün yaptığı yolla işte başka bir gün başka bir yolla bir şey yapsa, ertesi gün başka bir yolla bir şey yapsa, aynı sistemleri kullanmazsa, aynı esbabı birer done olarak değerlendirmese, hiç ilim yapamazsınız siz. Gider fizikte bir yere tıkanırsınız, kimyada bir yere tıkanırsınız, astrofizikte bir yere tıkanırsınız, biyolojide bir yere tıkanırsınız, zoolojide bir yere takılır kalırsınız yani. Adat-ı müstemire vardır ve bunlarda mucizelerle, kerametlerle harikuladelikler olmuyorsa harikulade demek, adetin yırtılması demektir. Hep bunlar böyle mütemadi böyle devam eder. Yani ne zaman suyu terkip eden kimyayı iki maddeyi birbirine katarsanız su çıkar onda. Şunları katarsanız şu çıkar, bunları katarsanız bu çıkar. Eğer bu böyle olmasa yani adat-ı ilahi de temadi ve istimrar olmasa siz hiç ilim yapamazsınız hiçbir şeyde. Hekimler bir defasında şu rahatsızlık için ki sebepler şunlar, sahipler şunlar, tedavi yolları da bunlar. Allah bir başka defa başka şekilde işte o hastalığı icat etse, bir başka şekilde de tedavi ona vaz etse, hiç hekimlik olmaz o mevzuda ve işlemez o işler. Bu açıdan müstemir olan ilahi adetler vardır. Bunlarda devam ve temadi vardır. Bunlar fevkaladeden yırtılabilir. Peygamberlerin mucizeleri, velilerin kerametleri veya deccal türü insanların istidraç nevinden ortaya koydukları şeyler. Yani onlar da bir kısım harikulade şeylere mazhar olurlar. Fakat dinleri diyanetler olmadığı için ve bir şeyi ispata yani velayeti veya peygamberliği ispata matuf olmadığından dolayı onların de cahiliyetlerini yani mübalağalı bir yalancı olmalarını tespit edici, tersin edici, tersih edici, perçinleyici bir şey olur onlarınki. Ona da istidraç diyoruz. Şu Kur'an-ı Kerim senestercihum min haythu la ya'lemun buyuruyor. Bilmeyecekleri şekilde bir kısım muvaffakiyetlerle, başarılarla, hatta onların elleriyle harikulade şeyler ortaya koymak suretiyle aheste aheste onları mahvetmeye çekeriz diyor. Kur'an-ı Kerim'in emri o. Müseylemetül Kezzab'ın işi gibi, Asvedül Ensi'nin işleri gibi, Seccah'ın işleri gibi, bir Karl Marx'ın işleri gibi, bir Lenin'in işleri gibi, bir Stalin'in işleri gibi, böyle onları mahva, matuf Allah'ın yaratmasıyla olan fevkalade şeyler bunlar. Evet. Şimdi bu adat-ı müstemire vardır. Cenab-ı Hak bir kısım şeyleri böyle insanları kabiliyetli, istidatlı yaratmıştır bunlar. Adet-i sübhani onlar iyi bir ortamı bulurlarsa şayet hani esas şeyden geçtik. Toprak, kuvve-i inbatiye, güneşle buluşma mevzu. Esas işte bakımı, görümü, tohumun iyi seçilmesi. Bu da önemli bir mesele. Bu defa siz işte öyle bir toprağın bağrına bir tohum koyduğunuz zaman 7 veren olur ondan bakarsınız. 70 veren de olabilir. Yani bir tohum korsunuz 70 tane buğday çıkar o da. Bir 70 olur birdenbire. Sevapta Allah bunu Celle Celaluhu gösteriyor. Sevapta öyle göstermesi bu fiziki dünyada da o türlü şeylerin her zaman cereyan edebileceğini. Belki de fiziki dünyada cereyan eden o şeyler esas müşebbemi bir oluyor da Allah Celle Celaluhu işte o da böyle yapar diyor. Lütuflarıyla böyle yapar. Onu gayrimahsus şeyleri, mahsus olan şeylere kıyas etmek, benzetmek suretiyle gayrimahsusu anlamamızı kolaylaştırıyor diyebilirsiniz bunu. Evet, şimdi bunun gibi bir kısım istidatlar vardır. Bunlar kör bir yerde neşet etmişlerdir. Mesela öyle istidatlı bir çocuk vardır ki bazen oluyor. Enderi nadirattan arkadaşlar buluyorlar. Getiriyorlar onu. Mihenge vuruyorlar. Çok şahane, kıyak bir çocuk çıkıyor. Sonra bir okula alıyorlar, bir kursa alıyorlar. Bir de bakıyorlar ellerinde hakikaten bir dahi namzeti oluyor. Çoban koyun güdüyormuş orada. Nice böyle koyunların arkasında ömür tüketen insanlar vardır ki bunlar. Bunlar ne kadar inkişaf ederse etsin, onun dünyası inkişaf dünyası, koyun, keçi, otlak yerler, sulu yerler. Nerelerde otlatılırsa süt çok olur. Bir meme ne kadar süt verir, bir koyun en çok kaç tane yavru yapıyor. Bunlar işte ne zaman koyun dışarıya çıkarmak lazım? İşte bu meselelerde şahane çocuklar olur. Fakat böyle bir şahane çocukla siz dünyada hiçbir problemi çözemezsiniz. Çünkü onun şahaneliği çobanlık darlığı içinde tükeniyor, bitiyor. Şimdi budur. Böyle bir insanın işte ona sahip çıkılması manevi yanı da olabilir yani. Bir yönüyle bakınca bazı veliler öyle tanıdık. Mesela insanın çehresine bakıyor. Diyor ki bu ümit vaat ediyor diyor. Bu çehrede yalan yok diyor. Ümit vaat ediyor diyor. Okuyor onu. Neyse o İlmül Kafe diye bir şey var. İbrahim Hakkı Hazretleri'nin de kıyafetnamesi var. Her şeye bir mana bağlıyor. Nasıl böyle kelimeler belli manaları taşıyor aynen. Aynen insan siması, insan karakteri de esas belli manalar taşıyor. Onda insanın cibilliyetini okuyabiliyorlar çehresinde, el ayak yapısında, vücut yapısında karakterini okuyabiliyorlar. İstikbal vadetini görebiliyorlar bunlar. Bazen talip olarak gelinen öyle bir zaviyeye mürid olma meselesi belki de o firasetli insanların böyle bir testinden sonra ancak olabiliyor. Ve istikbal vaat ediyorsa şayet ve onun çok büyük bir insan olması söz konusu ise sonra kendilerine bağlı tutup onu belli bir darlık içinde de bırakmıyorlar. Daha bir inkişaf edebileceği bir ufku havale ediyorlar. Falanın iklimi, atmosferi bu mevzuda senin gibi birinin inkişaf etmesi için daha müsaittir. Seni ben ona havale ediyorum diyorlar. Fıkıhta havalenin ayrı manası vardır. bu büyükler arasında insan havalenin ayrı manası vardır bile. Ben buna yetmiyorum oğlum. Şeyi şu kelimelerle ifade edilir. Senin nasibin bundan öte falanın elinde derler. Çok ciddi bir hakperestlik mülazasıyla böyle bir havale yapılır. Bunlar istidatların inkişafı adına önemli hareketlerdir. Şayani takdir hareketlerdir. Şimdi mesele ister dar şekliyle alalım. Yani günümüzde Kur'an hadimleri bir kısım müstahit olan insanları bulundukları yerde ortaya çıkarmak, konu istidatlarına göre onları bir eğitime tabi tutmak. Öğretimin yanında aynı zamanda. Ufkların inkişaf edebileceği yerlerde dolaştırmak. Az buçuk böyle düşündürebilecek şekilde doneler vermek onların eline. Onları açmaya çalışmak. Zamanla bir kere de bir açılma vetresine girince artık onları açılır giderler yani. Tıpkı toprağını bulmuş, güneşiyle bütünleşmiş bir çiçek gibi. Bakarsınız böyle yaprak yaprak açılıyor. Öyle bir açılıyor ki artık görenleri bayıltır. O hale gelebilir o. Yani bir yere kadar elinden tutup ona rehberlik yapmak lazım. Hepiniz, hepimiz bu türden insanlarla karşılaşmışızdır. Bunun manevi yanı itibariyle hakikaten potansiyel bir kıymet olan bu türlü insanları belki biz keşfe muktedir değiliz. Ya ciddi erbabı firaset olacak o mevzuda. İttaku firasetel mü'mini fe innehu yanzuru bi nurillah. Allah'ın nuruyla bakarlar onlar, görürler. Ya ermiş bir veli olacak, ona bildirilecek. Ya işte bazen bazı çocuklar böyle bu hiperaktif şeyleri demiyorum böyle. Hakikaten daha çocukken çok büyük şeylerden bahsederler. Yani bellidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i bu kategori içinde mütalaa etmemek lazım ama çünkü ona dahi de deseniz tahkir olur ona. Faik insan da deseniz tahkir olur. O Allah'ın peygamberidir. Fakat peygamberlik öyle bir atiyedir ki o atiye için ona göre hazırlanmış bir matiyeye ihtiyaç vardır. Çünkü Halik'in atiyelerini İmam Rabbani Hazretleri'nin ifadesiyle matiyeleri taşıyacağına göre atiyeye göre matiyeye ihtiyaç vardır. Herhangi bir velinin sırtına yüklenecek bir yükü o veli götürecek kadardır. İnsanlığın iftihar tablosu evrensel alem şumul bir mesajla gelmiştir. Bütün insanlığın gönlünü fethetmek. Bütün insanlığı potansiyel insan olmadan hakiki insan olma ufkuna yükseltmek için gelmiştir. Onun her karakterdeki insanı okuması lazım. Ferdi okuması lazım, aileyi okuması lazım, toplumu okuması lazım, öğretimi okuması lazım, eğitimi okuması lazım, her şeyi okuması lazım. Dolayısıyla böyle bir potansiyel olarak gelmiştir. Şimdi bu açıdan da yani biz peygamberlik desek bu, fevkalade bir deha falan filan onlarla izah edilmez. Bunu derken ne dehayı benim tahkir etme meselem söz konusu burada ne de hani peygamberliği deha ile denk tutma gibi bir şey var yani. Peygamberlik nevi şahsına mahsus bir şeydir yani. Deha manası onun içinde çok küçük bir şey kalır yani. Onlar yanılabilirler. Onlar meseleyi sonuna kadar aynı istikamete götüremeyebilirler. Fakat peygamberler Cenab-ı Hakk'ın dilediği yere kadar her zaman Allah ne takdir etmişse meseleyi başarıyla götürmüşlerdir. Çünkü onlar emre itaatteki inceliği kavramış ciddi memurlardır. Evet. Fakat yine de işte dediğim gibi o öyle bir matiyedir ki Halik'in atiyelerini taşıyacak. Bu böyle sıradan dünyevi ve maddi bir yük değil. Belki cihanın manalarını sırtında taşıyan bir varlık. Belki bütün cihanlara ait çözülmesi gerekli olan problemleri çözme istidat ve kabiliyetiyle gönderilmiş bir insandır. Bu açıdan donanımı çok farklı olması lazım. Bu açıdan da onun çocukluğunda çok harikulade şeyler olabilir yani. Halime validemiz diyor ki, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bakülgarkat'ta yatıyor o kadın da yani. Başka çocuklara benzemiyordu diyor yani. Yani. Mesela Ebu Talip diyor ki başka çocuklara benzemiyordu. Abdülmuttalip diyor ki belli bir yaşa kadardı yani. Bu başka çocuklara benzemiyor diyor. Amine validemiz diyor ki 4 veya 6 yaş, 6 dağ kavi gibi bu yaşta vefat edince 6 yaşında anadan da yetim kalıyor. O diyor başka çocuklara benzemiyordu. Farklı bir şey yani. Bir ufuk insanı olduğu hemen belli oluyordu bunda. Sonra Allah Celle Celaluhu onun hamisiydi. Siyanet buyuruyordu, inayet buyuruyordu, riayet buyuruyordu. Dünyevi ve maddi zararlardan onu siyanet ettiği gibi aynı zamanda inkişafının önündeki her şeyi de bertaraf ediyordu. Bazen sıkarak inkişaf ettiriyordu onu. Bazen taziklere maruz kalarak inkişaf ettiriyordu. Bazen derin derin onu düşündürerek inkişaf ettiriyordu, inkişaf ettiriyordu. Yani sürekli ortam fisserrai ve tarrai onu inkişafa matuf oluşturuluyordu. Öyle bir ortamdı ki şiddetli kış bastırıyordu. O kışı yorumluyordu, sağıyordu, süzüyordu, özümlüyordu, ondan bir mana çıkarıyordu. Ve o peygamberlik ufku adına onu değerlendiriyordu. Şiddetli bir yaz geliyordu, kavuruyordu, ortalığı kasıp kavuruyordu. O onu da sağıyordu, özümlüyordu, değerlendiriyordu, ondan bir mana çıkarıyordu. Kıtlık oluyordu, ondan bir mana çıkarıyordu. İnsanların insan gibi mükerrem bir varlık. O mükerrem varlık kıblenuma olmuş, melekler onda, ruhaniler onda Allah'a secdelerini, rükularını tamamlamışlar. İnsan öyle bir varlık. Böyle mükemmel, mualla, ahsen-i takvime mazhar bir varlığın putların karşısında serfuru ettiklerini görünce iki büklüm oluyordu. İki büklüm oluyordu, sağıyordu, ondan bir mana çıkarıyordu. Bunları nasıl bu zilletten kurtarabiliriz acaba diyordu. Yani öyle bir istidat vardı ki çevresini her zaman değişik üslupla okuyordu. Kainat kitabında Kur'an-ı Kerim'in tabiriyle tasrif yaparak bu defa şu istikamette şöyle bir versiyonla onun içine giriyordu. Bir başka defa farklı bir versiyon orada sergiliyordu. Bir başka defasında, bir başka defasında. Sürekli farklı senaryolara şahit oluyordunuz. Ama o hepsinde çok büyük, çok ulvi bir manaya yürüyordu. Yerinde durmuyordu. Hep derin manalara doğru yürüyordu. Ve bu onun iştiyakını artırıyordu. Bunları söylerken bir şeyi tavsiye etme lüzumunu hissediyorum. Bir filozof, bir mütefekkir gibi hadiseleri kendi kendine yorumlayıp orada, bundan bir kısım kurallar çıkarma meselesi de değildi bu. O mutlaka sonuca varıyordu. Allah'ın izniyle, inayetiyle. O kendi gücünü ortaya koyuyordu. Buna isterseniz temkin, tedbir, teyakkuz mebadide bunlar esastır. Bir yerde esas çok sağlam düşüncelerini çok sağlam bir blokajı oturtma demektir. Ve gerekli olan tedbiri alma. Hazreti Üstad da mukaddimatta tedbirin önemli olduğuna vurguda bulunuyor. Ve sürekli uyanık olma, teyakkuzlu olma. Teyakkuz tabir asker bir tabirdir. Fevkalade hallerde teyakkuz durumu yaşanır. Mukaddimatta insan böyle olacak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iradesinin hakkını veriyor, hep böyle görünüyordu. Fakat netice itibariyle de sonucu yaratacak Allah'tır. Onun işlerinin hep sonucuna bakınca da hayatı seniyelerinde hep aynı şeyi görürüz. Orada da tevekkül, teslim, tefviz ve sikayı görürüz. Evet, bu da netice itibariyledir. Bunun tabii iki yanı var. Bir, sonucu yaratacak Allah'tır Celle Celaluhu. Hayat-ı seniyelerinden sadece mesela bir kare arz edeyim ben. Bedir'e öyle bir çıkışı vardır ki onun, çok az imkanlarla. Fakat hakikaten o birlik Allah'ın izniyle kendisine düşen şeyi yapabilecek kıvamdadır. Mevzilenme çok mükemmeldir. Düşmanı kıskaca alma da çok mükemmeldir. Her şey onun üzerinde belli yerde durulmuştur. Siz hatırlarsınız bunları. Fakat şimdi bunlar işte o tedbir, aynı zamanda temkin, teyakkuz adına yapılması gerekli olan mukaddimattaki işler, mebadideki işler. Bak sonuna gelince ellerini kaldırıyor, hep orada diyor. Allah'ım diyor, eğer bu ordu burada bozgun yaşarsa senin adını anacak kimse kalmaz diyor. Öyle yalvarıyor ki burada. Şimdi sebepte hiç kusur etmiyor. O yönüyle bakınca zannediyorum Hazreti Ebu Bekir onu okumuştur yani. tedbirde kusur etmeyişini okumuştur. Ve bir parça da ona karşı güven duymuştur. Yapılması gerekli olan şeyler yapıldı. Allah artık seni burada mahcup etmeyecek ve aynı zamanda hezimete de uğratmayacaktır. Mahzun da etmeyecektir. Bu mülahaza içinde, dolayısıyla o yalvarırken yüreğini yırtarcasına yalvarıyor. Çok defa omuzundan ridası düşüyor, ellerini öyle kaldırıyor, yalvarıyor ki. Ridasını omuzuna koyuyor. Ya Resulallah, eziyet etme kendine diyor. Allah seni mahcup etmeyecektir diyor. Ki meselenin sonu itibariyle, neticesi itibariyle de bu kadar Cenab-ı Hakk'a güveni var. Bunun bir yanı bu. Bir diğer yanı da şudur. Neticeyi Allah'tan bekleme meselesi, o tevekkülün, o teslimin, o tefvizin, o sikanın manası şudur. İşin orası bizi çok alakadar etmez. Biz isteriz, dileriz, esbaba riayet ederiz de ama sonucu yaratmak ona ait bir şeydir. Ve biz neticede onun Rabb olmasına razı olduğumuz gibi öyle bir sonuca da razı oluruz deriz. Evet, şimdi hayat-ı seniyelerinden bir kare dedim ben. Yani o üstün bir istidattır, üstün bir kabiliyettir. Halik'in dünyada hiç kimsenin sırtına yüklemediği bir atiyeyi taşıyabilecek, o manada matiye uygun düşmeyebilir. Fakat öyle bir üveyktir, öyle bir melek ruhlu bir varlıktır, meleklere aşkın bir varlıktır ama Allah'ın emanetini taşıyacak emin bir emanetçidir. Halk da bilmeyerek ona ta baştan emin demişler, yani emin, emanet dedi emin, insanların ırzında malında da emin, her şeyde emin, eminin teki, iman etmiş insan, emniyet vaat eder insan demektir. İstidat dışa vurur böyle bazen. Vaka ihmal etmemeli yani, herkes yetişsin. Fakat bazen ben şahsen öyle istidatlı insanlarla karşılaşıyorum ki genç yaşında olmasına, 20-25 yaşında bakıyorsun, daha çiçeği burnunda bir delikanlı. Ama meseleleri kompüze etmesine bakıyorum, kavramasına bakıyorum, işi kucaklamasına bakıyorum orada. Onun anladığı, kavradığı, değerlendirdiği meseleleri bazen anlamada zorluk çekiyorum. Şimdi işte bu insanın önünün açılması lazım bence. Buna yol verilmesi lazım. Ve biz buna yol açmalıyız yani böylelerine. Biz önünde duracağımıza bence kenara çekilmeli, sen yürü. Top senin, çevken senin. Cibril ahlakı bu. Baktı ki gökte yürürken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha farklı yürüyor. Yani o buğutlarını açtığı zaman, kanat sözüyle ifade ediyoruz, kendi derinlikleriyle zuhur ettiği zaman derinliği, küreyi arzın derinliğini yuttu. Hira'dan ayrılışında Efendimiz onu orada gördü, bütün ufku kaplamıştı diyor. Bu onun buğutlarının küreyi arzın buğutlarından daha engin, daha derin olduğunu gösteriyor. Şimdi böyle bir varlıkla gök seyyahatında yolculuk yapıyor. O Efendimiz'deki çalımlı yürüyüşü görünce Süleyman Çelebi'nin ifadesiyle yürü top senin, çevkan senindir bu gece diyor yani. Şimdi bence her bir insan o firaset istidadıyla bir istidadı keşfetti. O istidadın hakkını vermesi lazım. O istidat da ona bir emanettir. Onun da bir hakkı vardır. Madem bunu keşfettin, aç önünü, o yürüsün yani. Onun önünü alma. O büyük bir şey olacak demek. O iş için her şeyi yap bence. Elinden gelen her şeyi yap. Her şeyi harca Allah'ın izniyle, inayetiyle. Bu başkalarını ihmal et demek değildir. Yani işte biraz evvel bahsettiğim hak dostları gibi. Efendim, benim sana vereceğim arkadaş buraya kadardı, da ötesini veremem. Nasıl lisede öğretim ve eğitim işleriyle iştigal eden bir tanesi, artık bir talebe üniversite seviyesine gelmiş. Oğlum üniversiteye gitme, bundan sonra da eğitimi ben devam ettireyim burada sen falan. Nasıl saygısızlık olur? İstidada saygısızlık olur, seviyeye saygısızlık olur burada. Aynı zamanda o insana göre müfredat programı ile, o müfredat programını uygulamak suretiyle saygısızlık yapılmış olur. Saygının gereği odur ki ufkuna göre, seviyesine göre, irtifaına göre, yüksek uçuşuna göre onu daha ilerlere götürebilecek bir ufka taşıyacak yolları göstermek. Ona göre helezonlar kurmak, merdivenler kurmak, onu yükseltmeye çalışmak. Bu meselenin bir yanı yani şahısları bulma, tespit etme, o potansiyel insanları değerlendirme, ortaya çıkarma, cihat kadar yani hakkı insanlara anlatmak kadar önemli bir meseledir. Ama burada ilave edilecek bir şey var. Onları ortaya çıkarırken tabii küstahlaşmalarına meydan vermeme. Akli surilerinin, akli maaşlarının, akli dünyevilerin altında kalıp ezilmelerine meydan vermeme. Akılları ölçüsünde kalplerini de kamçılama. Akıl insan oldukları kadar aynı zamanda bir kalp insanı haline getirme mevzuunda gayrette de kusur etmeme. Bu onlara karşı yapılması gerekli olan bir şey. Güzel bir ortam içinde neşet etmelerine imkan hazırlama onların. Güzel yerlerde dolaşsın dursun, eğitimini yapsın, araştırmasını yapsın. Belli bir yerde boy atsın, gelişsin. Fakat manevi gıdasızlığa da maruz kalmasın. Onun da kendine göre komplikasyonları olur. Yarın bir problem olur o. Hafizanallah, en derin nadirattan da olsa aklının altında, muhakemesinin altında, başkalarını hor görme hissinin altında kalmış, ezilmiş ve zayi olmuş insan sayısı az değildir. Bence ona meydan vermemek lazım. Bu dar dairedeki istidat istimbatı ortaya çıkarılması o meselenin. Bu da bir istimbattır. Biliyor musun? İstimbat kapalı konularda o mevzuda bir hüküm vaz edilmemişse hüküm çıkarma, boşluğu doldurma işidir yani. O kapalı şeyi esas istinbat edip açığa çıkarma meselesi. Fakat aslında işte maddi manevi değişik potansiyeller vardır yani. Mesela potansiyel bir toplum. Benim iştahıma verip meseleyi belli bir darlık, belli bir sığlık içinde değerlendirebilirsiniz. Ona da ben bir şey demiyorum. Ben aslında Türk milletini potansiyel itibariyle çok zengin bir millet olarak görüyorum. Yani son 2-3 asır ezilmiş bir millet. Fakat bu ezilmişliği, mahkumiyeti, mağduriyeti, mazlumiyeti onu bilye bilye açmıştır onu. Alternatif düşünceleri itibariyle böyle başarının, muvaffakiyetin, zenginliğin, servetin, büyük olmanın küstahlaştırdığı milletlerin çok önündedir. Bu adamlar bir iki yerde böyle bir tsunami'ye bilmem neye maruz kalsalar inanın altından kalkamazlar, biterler. Osmanlı'nın bir asırda, iki asırda gidip çup diye dibine düştüğü yokluğun dibine hemen 5-10 sene içinde düşüverirler. Hiç tereddüdünüz olmasın. Çünkü hiç düşmemişler. Şu düşme şöyle bir kalkış keyfiyeti ister. Şu devrilmede ancak böyle kalkılır. Şu türlü kapaklanmada böyle doğrulma olabilir. Şöyle takılmada böyle ancak işte doğrulup belini doğrultma mümkün olabilir. Bunları hiç bilmiyorlar bu adamlar. Burunlarının doğrusuna gidiyorlar. Sistem körü, başarı körü, muvaffakiyet körü, ilim körü, teknolojik güç körü, yeni bazı şeyleri, bazı ilimler adına keşfetmek körü zannetmeyin yani gözleri açık. Fakat Türk milleti senelerden beri ezile ezile 50 çeşit düşme denemesi yaşamış. Bunlara karşı da her bir düşmeye karşı da 10 çeşit doğrulma sistemi geliştirmiş. Alternatif doğrulma sistemleri geliştirmiş. Hep bir şeyi arz ediyorum. Zaloğlu Rüstem Hazreti Ali Keyes meselenin ciddiyetini bozar mı? Hazreti Ali demiş ki Allah'ım acaba benden daha güçlü bir insan yarattın mı? Hazreti Ali zannedildiği gibi güçlü değil. Onun Hayber'in kapısını koparması bile bir keramettir, fevkalade bir şeydir. Güç itibariyle Hazreti Ömer ondan güçlüydü. Hazreti Halid de ondan güçlüydü. Güreş tutsalar da onlar onu yenerlerdi. Cenab-ı Hak da Hazreti Ali'ye diyor ki, ya Ali diyor, git sen İran'ın kadim mezarlığı var diyor, eski mezarlık. Orada Zaloğlu Rüstem diye birisi var, yatıyor. O şeylerde böyle tarihi şahsiyetleri gösteren kitaplar var. Hususi resimli mesimli. Hazreti Nuh'un da üçüncü mü dördüncü mü torunu gösteriliyor. Meyip bir adam. Miğferli ben de var resmi Zaloğlu Rüstem'in. Git sen o mezarın başında zal olur Rüstem diye seslen diyor. Hazreti Ali de kendinden güçlü bir adamla karşılaşmak için kalkıp gidiyor İran'ın kadim mezarlarına. Bilmiyorum o Kufe'ye gittiği zaman mı oldu? Zal olur Rüstem diye bağırıyor Hazreti Ali. Baştan size vallahi bir adam çıkıyor oradan. En yüksek sütunlardan daha yüksek. Demir gibi bir adam. Bu şeyler var ya, saylonlar, maylonlar böyle. Demir adamlar. Biyoniğin harikaları gibi. Toprağa basıyor, ayağı kara gömülür gibi gömülüyor. O ayağını çıkarıyor öbür tarafa. Ya Ali diyor, toprak artık diyor, miadını doldurmuş, beni taşımıyor diyor yani. Bizim dönemimizde böyle değildi bu. Herhalde granit gibi bir şeydi onların döneminde. Beni taşımıyor diyor. Ve sonra esas benim arz edeceğim şey şu. Dönüp diyor ki ya Ali diyor, Allah sana arslanım dedi. Bana kedim deseydi arzın altın üstüne getirirdim. Şimdi başkalarına imkanlar, teveccühler, destekler, zaman hep böyle fırsat verdi. Onlar bir yerde böyle, başkalarının olmadığı bir yerde, boşlukta geliştiler, güçlendiler, o hale geldiler. Arslanlık imkanını buldular. Yani Türk milletine Cenab-ı Hak bu mevzuda bir kedilik imkanı verseydi, arzın altından vurur üstünden çıkardı. Bana öyle geliyor. Ve yine de siz, hani ben dedim, ben dediğim için mülahaza bir darlık ifade ediyor. Siz de kabul etmeyebilir, sorgulayabilirsiniz bunu. Fakat aklınızın bir köşesinde dursun. Türk milletinin bir kabiliyet, bir karakter milleti olduğu aklınızın bir köşesinde dursun. Turancılık yapmıyorum. Kana, irine bağlı herhangi bir asabiyeti, cahiliye mülazası içinde değilim. Ama bununla beraber 9 asır önemli bir misyon eda ettirdiği o milletin insanlığın hususiyle de İslam dünyanın dirilişinde çok önemli bir misyon eda edeceğine inancım tam benim. Hatta beklentim var benim o mevzuda. İnanıyorum. Şu andaki o dağılma, yayılma, dünyanın dört bir yanına gitme meselesi bu meselenin şafak emarelerinden sayılabilir. Tereddüdünüz olmasın. Bir gün gelince o büyük zatın dediği gibi o derlenecek, toparlanacak inşallah. Gönül rızasıyla insanlığın kabulüne mazhar olunca devletler muvazenesinde hakkı olan yeri alacak, dümene oturacak, elin alemin etrafta böyle zulüm, itisaf dağıtmasına karşılık adaletiyle kendisini alkışlatacaktır inşallah. Şimdi bu milletin esas onun da keşfedilmesi lazım. Bence o millet üzerinde durulması lazım. O millet bir despotizmanın daraltılmasından kurtarılması lazım. Derin devletler var, gizli devletler var orada. Onu demir pençe içinde tutanlar var. Sürekli onu eğri büğrü yamuk yumuk yollara sevk edenler var. Bir doğru yola sevk edilse, Asya'daki soydaşlarıyla, Allah'ın izniyle bir araya gelme imkanı da olsa, göreceksiniz Allah'ın izni inayetiyle, yoklukta bile ne varlık cilveleri gösterecek. Değişik vesilelerle arz ettiğim gibi, onun gölgesi bile pervane yakacak Allah'ın izniyle, tereddüt olmasın. Bu potansiyeli keşfetmek çok önemli. Yani biz bor potansiyelini keşfediyoruz. İşte Azerbaycan sağa solu doğal gaz, petrol filan. Dünyadaki bilmem işte gaz rezervlerinin neredeyse %20'si, %30'u orada yani bir ülkede bunlar. Bunları keşfetmek, bunları ortaya çıkarmak yani dar manadaki şey değil esas. Geniş manada Allah bize arzla alakalı neler ihsan etmişse, coğrafyamız itibariyle neler ihsan etmişse coğrafya çok önemlidir. Türkiye'nin coğrafyası gibi şahane bir coğrafya yoktur yani. Orta Doğu ile Avrupa'nın ortasındadır. Dünyada dünya var olduğu günden beri kurulmuş en büyük devletler orada. Hattiler, Hititler, Hunlar hep gelmiş oradan geçmişler. Roma defaatle oradan geçen milletlerle el değiştirmiş. 50 defa Tuna'nın üzerinden geçmişler. 50 defa dünyaya erken adab öğretmişler. Çok farklı bir şey. Ve 4-5 asır İslam dünyasının kaderini bir yönüyle esbab açısından onlar belirlemişler. ve bir manada da siyanet etmişler Allah'ın izniyle, inayetiyle. Bu potansiyelin keşfedilmesi lazım. Maddi manevi potansiyelin keşfedilmesi lazım. Öyle açıklık isteyen bir şekilde sorulmadığı için ben meselenin açıklanması adına birkaç cümleyle bir şey ifade edeyim dedim. Ama siz sadece ferde münhasır potansiyel bir kısım istat ve kabiliyetlerin inkişafı, icmallerin tafsile ulaştırılması şeklinde bir soru sormuştunuz. Gücümün yettiğince idareyi kelam etmeye çalıştım.
Hocam, gönüllüler hareketinin fertleri olarak birbirimize destek olmamanın ve birbirimizin önünü açmamanın bir vebali var mıdır?
Mutlaka vebali vardır. Çünkü hakkı görmezlikten gelme demektir. Kıskançlık, çekememezlik veya körlük, istidatları görme çok önemlidir. Bu, o büyüklerin haline bakılınca, mesela Hazreti Ömer Efendimiz intihap buyurulduğunda Hazreti Ebu Bekir Efendimiz çok firasetli. Hatta onun o firasetinin üstünlüğüne misal verirken Hazreti Ömer'i seçmeyi misal verirler. Çok önemli bir iş yaptı derler. Çok firasetli Hazreti Ali dahi, Akkat onu da dahiler kategorisinde zikrediyor. İleri atılıyor diyor ki ya Ebu Bekir diyor. Eğer Ömer'e evet dedirtmek istiyorsan başta ben diyorum diyor. Çok önemli bir meseledir. Ön açma demektir. Oysa ki Ali Beyt gibi, Ali Beyt'ten olma gibi, Ali Abu olma gibi bir gücü vardı onun. Efendimizin onun hakkında takdirkar sözleri vardı. Ve kendisini tutan, destekleyen insanlar da vardı. Sonra da ortaya çıktılar bunlar belliydi. Ama bununla beraber çok hakperesttir. Mesela Hazreti Ebu Bekir'in önünü açmıştır o Hazreti Ali. Problem çıkarmamıştır. Muhakkaten bir tevakkuf yaşamış orada. Birilerini dinlemiş. Kendine sorulmama gibi bir insan olabilir bu. Fakat geldiğinde itiraz değildi demiş benim halim. Gelmem de korkumdan değil. Şahin Merdan korkmaz ki burada. Fakat şu sözleri vardır yani. Pırlanta gibi sözler Hazreti Ali'ye ait. Der ki Ebu Bekir olmasaydı Müslümanlık olmaz da der. Evet. Çok önemli bir tespittir bu. Şimdi bu yönüyle kendisini açtığını söyler onu. Hazreti Ebu Bekir Efendimizin milletin başında bulunuşu 2 sene 3 ay 10 gün veya 3 ay 13 gün gibi bir şeydir yani. 2,5 sene bile değil. 2,5 senede insan işte görüyorsunuz idareler. İnsan bağışlayın ağzım burnum diyemez. Çevrenizi tanıyamazsınız. Hususi inkişaf etmede, inbisat etmede bir devlet tütüşünün onu bir taraftan Sasanilerin içine, bir taraftan Roma İmparatorluğuna doğru açılıyor. Anadolulara geliyor ta, Erzurumlara kadar geliyor. Şimdi böyle bir devletin başındaki insan o aynı zamanda 11 tane fitneyi bastırıyor. Tam içinde 11 tane güçlü ordularla temsil edilen fitneyi bastırıyor. Biz mekanize birliklerimizle bir avuç 500 tane insana geçmeyen fitneyi bastıramadık, başa çıkamadık. Tam 11 tane mekanize birliklerle üzerine gelen fitneyi bastırıyor Allah'ın izniyle. Ebu Bekir deyip geçmeyen yani. Ve bütün bunların hepsi 2 sene 3 ay 13 günde oluyor yani. Şimdi bunu tespit etme, bunun önünü açma çok önemlidir. Bir Halid'in önünü açma çok önemlidir. Bir Ebu Beyde'nin önünü açma çok önemlidir. Sa'd ibn-i Ebi Vakkas'ın biz bir harp insan olduğunu hiç bilmiyoruz. Fakat Ömer onu çok iyi keşfetmiş. Şimdi Ebu Ubeyd Cisir'de şehit olunca çok önemli. Genç, cesur bir insan. Gözünü budaktan esirgemeyen. Oraya yeni bir ordu, yeni bir komutan tayin edileceği zaman Sa'd ibn-i Ebi Vakkas. Herkes hayret ediyor. Hiç bunu bir manga askeri bile idare ettiğini görmedik. Fakat çok iyi keşfetmiş onu. O Katsiye'deki başarıya bakılınca müthiş bir şey, müthiş isabet. Budur yani. İstidatları öne çıkarma ve onların önünü açma. İlim adına da öyle. Üstad Hazretleri kestirmeden bir şey diyor. Bir kardeşinize söyletmek hoşunuza gitsin. Güzel bir söz yani. Onu ben de söyleyebilirim belki. Fakat varsın kardeşim söylesin beni. Ne olur yani. Ben de yazabilirim öyle bir şey. Varsın o yazsın yani. O da yazabileceği bir şeyse o yazsın. Ben böyle bir şey düşünmüştüm. Ve yine hilafet hadisesinde, Beni Saad sakifesinde Hazreti Ebu Bekir bir hutbe irad edecek orada. Ansar'ın kıymetini anlatacak. Muhacir'in kıymetini anlatacak. Hilafet kim tarafından derpiş edilirse şayet problem olmayacak, çıkmayacak. Bunları çok iyi tespit etmiş bir insan. Daha da intihap yoktur. O böyle hemen anında karar verir, baştan şıp diye oturur o. Hazreti Ömer buyuruyor ki, ben diyor kafamda bir hutbe tasarladım böyle. Onu orada irad edeyim dedim. Ama o tabii bir heyecan insanı. Hazreti Ömer bir heyecan insanı. Hazreti Ebu Bekir'den de aşağı yukarı 10 yaş kadar daha genç sayılıyor. O dönemde Hazreti Ebu Bekir Efendimiz 60 yaşındaysa, burada 50 yaşında. Yani yine yaşı başı yerinde, tam kıvamında bir insan. Beni sen geriye dur dedi, itti arkaya. Sonra bir hutbe irad etti. Kafamda tasarladığım her şeyi söyledi, döktürdü orada diyor. Hakperest olmak lazım. Yani önü atılı bile ben bir şey söyleyeyim filan. Daha güzel şeyler var. Aklımda çok iyi tasarladım. Neler hazırladım neler bir bilsen orada falan. Öyle değil yani. Bir başkası da söyleyebilir. Bazen çok güzel şeyler de söyleyebilir. Bunlar bütün hakperestliğin ifadesidir yani. Sadece ben yapayım, ben edeyim, ben yazayım, ben çizeyim, ben konuşayım şu anda benim yaptığım gevezelik gibi. Bazen hiçbir faydası olmayabilir bunun. Bir başkası da aynı şeyleri yapabilir. Rahatsızlık olur. Yapabilecek insan varsa bence o türlü istidatların baskı altına alınarak köreltilmelerine sebebiyet vermemek lazım.
Efendim, birlikte çalıştığımız istidatlı kimselerden daha iyi verim alabilmek için onları yönlendirmek gerekir mi? Kendilerinden nasıl istifade ederiz?
Evet, yönlendirme yolunu bilelim. Yani belki ön açmak icap ediyor. Bazen yanımıza götürelim. Şu işi sen anlat diyelim. Şu mevzuda düşüncen nedir? Şu meselenin tedbiriyle alakalı meseleyi sen sevk ve idare et diyelim yani. Bir arkadaşımız, buralara yakın bir arkadaşımız, bir şey var yani, ben kadimden beri, 40 seneden beri diyelim tanıdım bir arkadaşımız. Ama yaş başı itibariyle, belki tecrübe itibariyle de kendisinden genç, o daha iyi yapar dedi bana. Takdirle karşılıyorum bunları. Bilemezsiniz yani, herkesin kıymeti başımın tacı, herkesi takdir ederim, her başarıyı alkışlarım ama fakat birisi, hayır ben değil, o benden daha iyi yapar deyince, gönlümü öyle bir fethediyor ki oturuyor oraya bayağı. Ona böyle adeta içimden şöyle diyesim geliyor. Yani sen yere basma, gel benim gönlüme bas ayaklarına. Öyle diyesim geliyor. Şimdi ne yapıp yapıp onu keşfetmek lazım, fethetmek lazım, ortaya çıkarmak lazım. Bazen benim gibi böyle densizler çıkar konuşurlar ederler falan. Bunlar belki söz adına bir kısım şeylerle insanları meşgul ediyorlar. Yer işgal ediyorlar. Değişik inkişaflara engel teşkil ediyorlar. Bencillik oluyor buralarda, bu türlü şeylerde. Bunları da kırmadan yani, bencil bir insansa kırmadan, elden geldiğince, şurada dur daha iyi olacak falan demek suretiyle, bir şey yani. Bu da hep şimdiye kadar yapılmış. Birbirimizin meziyetleriyle iftihar etmemişiz. Bu meziyetleri görmeye çalışmamız, başarıları görmeye çalışmamız, bunlar insani değerler adına insanı yükselten, faziletli kılan şeylerdir. Ben bakacağım size, şu işi çok beceriyorsunuz. Siz de onu keşfedince kendimi bahtiyar hissedeceğim. Elhamdülillah bir cevher varmış. Yerin altında bir altın madeni bulmuş gibi, bir elmasa ulaşmış gibi, denizlerin derinliklerinde mercana ulaşmış gibi bir sevinç hissetmeliyim ben kendi içimde. Hatta o kendinin farkında bile değildir yani. Belki bazen farkında değildir. Bazen de utangaçtır. Bazen yetiştiği aile ortamı, ben mesela kendi aile ortam itibariyle bahsedeyim. Çocuktum da böyle 7-8 yaşındaydım. Tere biliyorsun değil mi? Tere. Tere. Bahçemizde tere biçiyordum. Bıçağı kaçırdım. Hala o yaranın izi burada vardır. Buraya kaçırdım, kesirdim burayı. Ve sonra oraya bir şey yaptık, kapandı plan. Birkaç gün sonra o yara yeniden nüksetti, tepti. Ben de nüksü teptiği nereden duymuş öğrenmişsem çocuk, bir parmak çocuk. Evde otururken annem, nenem yanında işte, büyüklerin yanında. Buradaki bu yara dedim tepti benim böyle yine, nüksetti gibi filan. Aman neler biliyor bu adam falan dedim. Şimdi böyle dediği şeyler hep ağzına tepilmiştir onun. Bir daha da gırtlağına gelen şeyleri ifade etme, ortaya dökme mevzunu cesaret edemez. Şimdi bence bunların o kırılmış cesaretlerini sarıp sarmalayıp birer cebireyle yani yeniden sağlam hale getirmemiz lazım. Bir de böyle bir şey vardır. La ilahe illallahul halimul kerim. Subhanallahi rabbil arşil azim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Es'elüke mucibat rahmetik ve azayme mağfiretik. Vel ismete min kulli zemb vel ganimete min kulli bir. Vesselamete min kulli iz. La teda'a lana zemben illa gıfarta. Ve la hemmen illa farrajta. Ve la haceten yeleke rudan illa kadıyta ya rahmen rahim. اللهم أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان رب السماوات السبع ورب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين اللهم فارج الهم اللهم مفرج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطر إذا دعوك رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما فارحمنا في حاجتنا هذه بقضائها ونجاحها رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك يا قاضي الحاجات يا دافع البليات اقض حوائجنا كلها وادفع عنا البلايا كلها يا خفي الألطاف نجنا مما نخاف بل مما لا نخاف اللهم يا حافظ يا حفيظ نعم الحافظ أنت يا حافظ احفظنا من كل شر وضر وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه